Ayrım 16.
Pazar yerinde bir yatır vardır. Koca bir çitlenbik ağacı geniş gölgesini yatırın üstüne serer. Geceleri yatırın başında adak mumları yanar. Her nedense yatırın üstündeki ağacı kesmeye kalkarlar. Şimdi babam anlatıyor. Herif ağacı kesecek. Kesme oğlum dedim. Kessem ne lazım gelir dedi. Kesince ne lazım geldiğini anlarsın. Sen gel kesme. Baba erenler darılır. Sonra başın belaya girer dedim. Ben öyle şeylere inanmam. Onlar safsata dedi. Safsata mı değil mi sonra anlarsın ama iş işten geçer. Sen gel Hazret'in ağacını kesme dedim. Adam helvacıymış. Babama hadi oradan softa demiş. Ya öyle mi peki demiş babam. Adam 3 gece rüyasında üst üste o yatırı görüyor. Yatır diyor ki adama oğlum ağacımı kesme. Sonra ananı bellerim. Adam bu rüyayı oradaki esnafa anlatıyor alaylı alaylı gülerek. Sonra bir gün eline baltayı alıp ağaca çıkıyor. Önce dalları sonra gövdeyi kesecek. Baltayı kaldırıyor. Kaldırmasıyla kendini yerde buluyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Sonra başka biri daha o ağacı kesmeye kalkıyor. Yatır onun da rüyasına giriyor. Ağacımı kesme. Sonra ananı bellerim diyor. Babam bunu böyle anlatır. Nasıl? Derdi. Kesebilirler mi ağacı? Hele bir kesecek olsunlar. Baba erenler analarını beller. Babamın son yoklaması. Her basılı, her yazılı kağıdı saklamak, sonraları ayırıp sıralamak, ta çocukluğumdan kalma alışkanlığımdır. Sonraları önemsiz sanılan bir küçük notun bile zamanla nasıl bambaşka belgelik bir değer kazandığını da gördüm. Dosya tutmak, belgeleri dosyalamak özenim bana çok yararlar sağladı. Ama ne yapayım ki dosya tutmak, kitaplık kurmak, düzenli bir yaşam isterken politik nedenlerle ev basmalar, arama taramalar yüzünden topladığım, sıraladığım, dosyaladığım her şey sık sık dağıldı, yok oldu. İnatla her şeyi yeniden bir daha düzenleyip kurmaya çalıştım. Anılarımı yazarken nasılsa elimde kalabilmiş belge değerindeki o yazılardan yararlanıyorum. Şimdi dosyamdaki bir belge Cerrahpaşa'daki evde oturduğumuz yıl babamın 40 yaşında olduğunu gösteriyor. O günlerde bizim evde babamın son yoklaması konuşulup duruyordu. Babam 40 yaşına girdiği için askerlik şubesinde son yoklamasını yaptırıp yoklamadan düşecek. Yani ondan sonra her yıl askerlik şubesine yoklama işlemi için gitmeyecekti. Babam askerlik şubesindeki defterlerde bulunamıyordu. Evimizde günlerce bu konu konuşulmuştu. Dosyamda bulduğum belge şudur. Türkiye Cumhuriyeti. Üsküdar Ahzı Asker Kalemi. Kasımpaşa Ahzı Asker Şubesi Riyaseti. Adet 1022. Şişhane. Karahisar-ı Şarki Ahzı Asker Şubesi Riyasetine. Zırde künyesi Muharrer Merkum'un vesikası ve iki kıta fotoğrafı berbuttur. 18 teşrine evvel 39 tarihli kanun mucibince 7'ine verilecek vesikanın bit tanzim irsali mercudur efendim. Kasımpaşa Ağzı Asker Şubesi Reisi Binbaşı Adil 1145. Cerrahpaşa Mahallesi'nin Demirçeşme Sokağı'nda bir numaralı hanede mukim Karahisar-ı Şarki kazasının Göl ve Kariyesi'nden Topal Osmanoğullarından Mehmetoğlu Abdülaziz. Babam 40 yaşındayken ben de 7 yaşındaymışım. Sakal bıraktığı için babam olduğundan daha yaşlı görünürdü. Yaşlı görünmekten de memnun olurdu. Çevresindekilerden saygı görmek içindi. Belki de yaşlı görünmeye çalışması. Kırçıl sakalıyla 50'sini aşkın gibiydi. O zaman annem 20 yaşındaydı. Birkaç kez babama annem için kızınız mı diye sormuşlardı. Annem kocası için kendisine babanız mı diye sorulmasından hiç hoşlanmıyor. Onun için de babamın kırçıl sakalını kesmesini istiyordu. Sürekli yaşlı görünmeye çalışan babam, ben de iki kez baba olduktan sonra bir gün bana şöyle demişti. Annenle evlendiğim zaman çocuğum olursa büyüdüğünü göremem diyordum. 32 yaşındayken sen doğdun. Sonra delikanlılığını göreceğim umudu yoktu. Ama şimdi torunlarımı bile gördüm. Zat-ı Devletleri İbiş Hazretleri. Cerrahpaşa'dan Hekimoğlu Ali Paşa'ya giderken sağda bir hallaç dükkanı. Hallacın karısı Fatma Hanım. Bizim eve sıkça gelen bu Fatma Hanım bir yaz gecesi belki de bir Ramazan gecesiydi beni bir çadır tiyatrosuna götürmüştü. Tiyatro bizim evin oralarda mıydı yoksa uzak bir yerde miydi bilemiyorum. Ama kendimi bir çadır tiyatrosunda kahkahalarla gülen kalabalık seyircilerin arasında görüyorum. Bu benim seyrettiğim ilk tiyatrodur. Oyunun yalnız bir sahnesi bunca yıl sonra bile cap canlı gözümün önündedir. Gözlerimi kapayıp her istediğim zaman o sahneyi yeniden tıpkı 8 yaşımdayken oynadığı gibi seyredebilirim. Çadır tiyatrosundaki seyirciler kahkahalar atıyorlardı. Ama o aklımdan çıkmayan sahne oynamaya başlayınca seyircilerin kimisi sandalyelerinden düştü, yerlerde yuvarlandı. Gülenlerden kimisinin gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Kimi kadınlar "Ay bayılacağım" diye bağırıyorlardı. O sahne anlatılamaz, yalnız oynanır, yaşanır. Anlatsam büyüsü bozulur ama yine de anlatmalıyım. Kalabalık bir zengin evi. Evde yaşlı bir baba var. Bir de tuluat tiyatrolarımızın Ker Hasan Efendi ile klasikleşmiş uşak tipi olan İbiş var. Baba çok eskiden kalma bir kürkü sırtına giyince çok sert, kıyıcı, zorba bir adam kesiliyor. Evdekilerin canlarını okuyor. Onlara her istediği saçmalığı yaptırıyor. Evdekiler de baba sırtına o eski kürkü giyince korkudan tir tir titreyerek sanki ona tapıyorlar. Her saçma sözünü buyruk sayıyorlar. Korkudan başlarını kaldırıp yüzüne bile bakamıyorlar. Onun gözüne bakan çarpılır sanıyorlar. Sırtında kürk olan baba da evdekilere anlaşılmaz saçma komutlar vererek ilkel kabilelerin tapınışına benzer talimler yaptırıyor. Baba o eski kürkü sırtından çıkarınca birden değişiyor. Tam tersine bir kişiliğe bürünüyor. Yumuşak, sümsük, sünepe biri oluveriyor. Evin uşağı olan İbiş bir gün her nasılsa o eski kürkü giyiyor. Bu kez evdekiler İbiş'ten korkmaya, onun her dediğini yapmaya başlıyorlar. İbiş zorbalık kerametinin eski kürkten geldiğini anlayınca o da evdekileri iyice eziyor. Zart zurt ederek verdiği saçma komutlarla onlara saçma sapan talimler yaptırıyor. Özellikle eski zorba babanın canını okuyor. Onu dört ayaklı yapıp at yerine koyuyor, sırtına biniyor. Şimdi düşünüyorum da o tuluat oyununun bir diktatörlük yargısı olduğunu anlıyorum. Ya da böyledir diye yorumluyorum. Bu oyunu seyrettikten ya 5 ya 6 yıl sonra 6. sınıf öğrencisiyken bir oyun yazmaya kalkacağım. Konusu işte bu sahne. Yıllar sonra 24 Mayıs 1971 Pazartesi günü. Maltepe Askeri Cezaevinde belirsiz bir nedenle tutukluyum. Kimseyle konuşturulmuyorum. Yalnız başımayım. Gözlerimi yumuyorum. 50 yıl önce Hallıcın karısı Fatma Hanım'la gidip seyrettiğim o çadır tiyatrosundayım. O sahne hani uşak İbiş'in eski kürkü sırtına geçirip evdekilere saçma sapan talimler yaptırdığı, eski zorbanın sırtına bindiği sahne gözlerimin önünde. 50 yıl sonra o sahneyi yeniden seyrediyorum. Kendi kendime ben bu konuyu işler bir oyun yazarım diyorum. İşte Zat-ı Devletleri İbiş Hazretleri adlı oyunun böylece yazılmış oluyor. Ama bu konu burada bitmiyor. Benim tiyatro yaşantımda çok şaşılacak bir yer alıyor. Bunu da zaman kalırsa ileride yazarım elbet. Annem de borç veriyor. Annem, babamın sık sık şuna buna borç para verişine kızardı. Çünkü alacaklarını alamadığı halde babam yine de darda olduklarını söyleyenlere borç vermekteydi. Evin parası her zaman annemde dururdu. Babam bütün parasını anneme verirdi. Parayı anneme saklardı. Babam kendisine gerektiği kadarlık parayı annemden alırdı. Para annemde dururdu ama babam her zaman paranın hesabını bilirdi. Fatma Hanım, kocası hallaçtan ayrılmış, çok sıkıntıdaymış. Durumunu anneme anlatırken ağlıyordu. Acaba annem ona 5 lira borç verebilir miydi? İş bulunca çalışır, ilk alacağı paradan borcunu öderdi. Kirasını ödeyememişti, ev sahibi evden atacaktı. Annem Fatma Hanım'ın gözyaşları karşısında ne yapacağını şaşırdı kaldı. Fatma Hanım'a 5 lira verse... Ama babam paranın hesabını bilir. Ya Fatma Hanım borcunu ödeyemeden babam paraları saymaya kalkarsa? Borç veriyor diye babama kızan annem ağlayıp yalvarmasına dayanamadığı Fatma Hanım'a 5 lira verdi. Fatma Hanım bir süre Kadıköy'de bir evde aşçı oldu. Geceleri de çalıştığı evde kalıyor. Cerrahpaşa'daki evine gelmiyordu. Aradan 2-3 ay geçmişti. Fatma Hanım anneme olan borcunu ödememişti. Annem babam ya paraları saymaya kalkarsa diye heyecan içindeydi. Genellikle babam saklaması için annemi 20-30 lira, o zamanın 20-30 lirası verdiği zamanlar paraları getirir, sayardı. Paralar annemin sandığında dururdu. Bir akşam korktu, annemin başına geldi. Babam, al hanım şu parayı diye seslendi. Annemin yüzünden kan çekildi, kireç beyazı oldu. Korkusunun nedenini yalnız ben biliyordum. Babam arkadan her zamanki gibi elbette yine getir sayalım ne kadar paramız var diyecekti. Hayır, babam bir şey demedi. Annem bir acele sofrayı kurdu. Ertesi gün annem birilerine sorup Fatma Hanım'ın çalıştığı evin adresini öğrendi. Kendisi yalnız başına gidemezdi çünkü babam istemezdi. Benim de gitse o da olmaz. Fatma Hanım'ın kendi evi değildi ki. Çalıştığı yabancı eve gitmek istemiyordu. Üstelik babamdan gizli hiçbir şey yapmazdı. Hele babamın haberi olmadan sokağa çıkması hiç olmaz. Nasılsa babamdan gizli borç vermişti işte. Fatma Hanım'ın çalıştığı eve ben gidecektim. Adresi alıp çıktım yola. Kadıköy'de Şifa'da bakla tarlası denilen yokuştan inerken solda sokak kapısına 3 basamak merdivenle çıkılan 3 katlı bir tahta ev. Yakın yıllara dek duruyordu o ev. Sonra yıkıldı. Yerine apartman yapıldı. Bu benim Kadıköy'üne ilk geçişim. Hem de tek başıma. O eve nasıl geldiğime değin hiçbir iz yok belleğimde. Ama evi bütün ayrıntılarıyla ansıyorum. Fatma Hanım'la konuşmak istiyorum deyince sokak kapısını açan kadın beni küçümseyerek içeri almıştı. Hasır bir büyük koltuğa oturmuştum. Fatma Hanım ellerini öndüğüne silerek geldi. Üzgündü. Burada 3 lira aylıkla çalışıyordu. Evin hanımından para istemek için gitti. Alamamış. 3-4 gün sonra aylığını alacakmış. O zaman bu evden izini çıkacak. Hemen gelip anneme olan borcunu verecekmiş. Birkaç gün sonra Fatma Hanım geldi. Borcunun bir bölümünü ödedi. Geri kalanını da sonra verdi. Domuz eti. Tek atlı araba tıngır mıngır. Tıngır da mıngır. Taşınıyoruz Cerrahpaşa'daki evden. Araba önde gidiyor tıngır mıngır. Ben arkasından yürüyorum. Gözüm arabadaki eşyalarda. Düşmesinler diye dikkat kesilmişim. İşte telleri yırtılmış eski dolabımız iple bağlı arabanın en üstünde. Mangal borusu da yandan sarkıyor. Eşyaların içine konsa ezilirdi. Teneke leğenin tıngırtısı da duyuluyor. Haseki Nisa Hastanesi'nin önünden geçiyoruz. Ne çok anılarımı bırakarak buradan gidiyorum. Şu yanda bir sokak vardır. İstanbul'da benim en sevdiğim sokak. Balkonlu, 3 katlı, ahşap, yağlı boya evler yan yana dizilmiştir. Ne güzel evlerdir onlar. Büyüyünce ben de öyle bir evde oturacağım. Kim bilir nasıldır o evlerin içi. O evlerin bulunduğu sokağın iki yanı ağaçlıktır. Hiç işim yokken boş kalınca hep o sokaktan geçerdim. Keyfim için. Öğle sıcağında geçerdim. Akşam serinliğinde geçerdim. Monet'in yağlı boya tabloları gibidir o sokak. Işıklar, renkler, birbirinin içinde erimiş biçimler titreşerek sınırlarını yitirmişlerdir. Ağaçların yaprakları pırpır pırpır. İstanbul'un en sevdiğim sokağını bırakıyorum arkamda. Araba tıngır mıngır. Aksaray pazar yerini geçiyoruz. Laleli ile yeni kapı arası, Langa denilen yer işte yeni taşınacağımız ev orada. Yüksek, 4 katlı, belki de 5 katlı ama daracık, kâgir bir ev. Dışı sıvasız. Tuğlaları görünüyor. Evin çevresi yangın yeri. Tek tük, tek katlı evler var. Bu evin az ötesinde bir kiliseden sabah akşam çan sesleri duyacağız. Kilisenin yanında bir yerde çeşme var. Oradan su doldurup eve taşıyacağım. Evde su yok. Merdiven çok dik. Ev daracık. O daracık merdivenden arabadaki eşyalarımızı çıkarıyoruz. Bizim üstümüze bir kat daha var. O katta bir Rum ailesi oturuyor. Rum deyince bir tuhaf oluyorum. Biz öyle yetişmişiz. Çevremizin etkisiyle. Bütün bir kat bizim ama bütün bir katta da tek oda, küçücük sofa, bir daracık mutfakla hela var. Dışarıdan bakınca hiç olmazsa eve benzer bir eve taşınıyoruz diye sevinmiştim. Çan sesleri duyuluyor. Yukarımızda da Rumlar oturuyor. O Rumlarla hiç konuşmadım. Bir gün yukarı katta yemek pişiriyorlar. Galiba tencerede soğan kavuruyorlar. Yemek kokusu aşağılara yayılıyor. Durup dururken domuz pişiriyorlar diye tutturdum. Ne domuzu? O zamana kadar domuz görmemişim. Nedir, nasıldır bilmem. Domuz eti yememişim, yerlerken görmemişim. Ama nedense kavrulan soğanın kokusu bana kızartılan domuz eti sanısı verdi. Bir iğrendim ki, 2 gün kendi evimizde annemin pişirdiği yemekleri bile yiyemedim. Sofraya oturunca burnuma hep o koku. Domuz eti kızartması kokusu sandığım koku geliyor. Midem bulanıyor. Annem, sen deli misin oğlum? Diyor. Bizim evimizde domuz eti ne arasın? Kendi elimle pişirdim. Elimde değil, yiyemiyorum. Zeytin, domates yiyerek karnımı doyuruyorum. Annem kızıyor. Sanki sen domuz eti nasıl kokar bilir misin? Yukarıdaki de domuz eti değildi ki. Kadın soğan kavuruyordu. Ben hala domuz eti yiyemem. Dahası içinde domuz eti olmadığını bildiğim halde sığır salamı sosis de yiyemem. Çocuklarımı yediriyorum da kendim bir türlü yiyemiyorum. Alışkanlıklarımızın pek çoğu saçmalıktır. Kim bilir, o yaşa kadar babamın hınzır dediği domuz için ne kötü şeyler dinlemişim. Neler anlatılmış ki ben de öyle bir iğrenme olmuş. Kahveci çırağı. Kasımpaşa'daki bir mescit imamını Arapça dersi öğretmenliğimden sonra yaptığım ikinci iş kahveci çıraklığı oldu. Ne var ki kahveci çıraklığım için para almıyordum. Kahveci babamın bir tanıdığıydı. Nereden tanış olduklarını da bilmiyorum. Doğrusu babamla tanış olacak, arkadaş olacak bir düzeyde görünmüyordu bu adam. Aksaray'ın pazar yerleriyle tramvay deposu arasında iki katlı, geniş bir han vardı. Dışı da içi de sıvasız, yığma tuğladan bir yapıydı. Bu hanın hodacısı, hanın altındaki dükkanda kahvecilik yapıyordu. Köyden İstanbul'a yeni gelmiş olmalıydı. Karısı, küçük çocuğu, han odalarından birinde oturuyorlardı. Babam bu adamı nereden, nasıl tanımışsa pek sevmiş olacak, daha doğrusu adam kendisini babamı sevdirmiş olacak ki, babam bu kahveciye de borç para vermişti. Herhalde adama güveni tam değildi ki, elinden bir de sanat senet almıştı. Nasıl oldu pek iyi bilmiyorum şimdi. Evimize yakın olan bu kahveye gide gele kahveci çıraklığına başlayıvermiştim. İşim elimde askıyla pazar yerindeki esnafa, dükkanlara, han odalarına kahve çay götürmekti. Sanırım kahveci çıraklığına gönüllü olarak başladım. Bu iş pek hoşuma gidiyordu. Belki de başıma buyruk olduğumdan bir işe yaradığımı anladığımdan sevmiştim kahveci çıraklığını. Öğle yemeklerini kahvede o adamla birlikte yiyordum. Domates, peynir, üzüm, ekmek gibi şeyler de öğle yemeklerimiz. Babam da ara sıra kahveye gelir, elimde askıyla kahve, çay taşımam onun da hoşuna giderdi. Aslında beni bir din adamı olarak yetiştirmek istediğine göre kahveci çıraklığı yapmamı beğenmemesi gerekirdi. Ama neden göz yumduğunu anlayamadım. Kahveci çıraklığım kısa sürdü. Annem razı olmamıştı. Bundan başka o adamla babamın da arası açılmıştı. Çünkü adam borcunu inkar ediyordu. Babamın gümrükçü Nihat Bey'den sonra ikinci kez alacak davası açtığı adam işte bu kahveci oldu. Dava arzu halini Galip amcam yazmıştı. Mahkemenin son duruşmasına babam ve Galip amcamla birlikte ben de gitmiştim. Mahkeme Fatih'teki parkın arkasında bir yerdeydi. Kahvecinin bir de dava vekili vardı. O zaman İstanbul'da avukat çok az olduğundan bir takım dava vekilleri de mahkemeye girebiliyorlardı. Kahvecinin dava vekili sarıklı bir hocaydı. Aksaray'da bir dükkanı vardı bu hocanın. Bu dükkan çok ilginç bir yerdi, hiç unutmam. Vitrini toz, kir içinde. Yıllardır tozu alınmamış. İçerisinde örümcekler ağ kurmuş. Vitrindeki karışık eşyalar kim bilir kaç yıldır ellenmediği, değiştirilmediği için güneşten hepsinin renkleri solmuş. Daha bu hoca kahvecinin dava vekili olmadan ben onun dükkanının önünden geçerken orada durur, ilgimi çeken dükkana uzun uzun bakardım. Tozlu camdan içeride neler olduğunu zorlukla seçmeye çalışırdım. Merakımı çeken bir yerdi burası. Hiç silinip süpürülmez miydi? Tozlu camdan gördüklerim karmakarışık, üst üste yığılmış kağıtlar, renkleri solmuş el iş kağıtları, ipler, topaçlar, mühürler, bezler, makaralar, krepon kağıtları, sicim yumakları, kamış kalemler, cam okkalar, çok bayağı kumaşlar, kuklalar, tenekeden pişmiş topraktan kumbaralar, küçük testiler, saksılar, bir sürü toplu iğneler, tahta kaşıklar, taslar, renkli mileler, şişeler, oyuncaklar, borular, düdükler, çemberler. Bana öyle gelirdi ki dünyanın ilk kuruluşunda bu dükkan böylece vardı. Hazreti Adem aleyhisselam bile buradan alışveriş ederdi. Ama o zamandan beri de kimse buradan bir şey almamıştı. Dükkanın açık kapısından ya da camdan içerideki satıcıyı merak eder bakardım. Adam olduğu gibi gözümün önünde. Burun kemiği iyice basık, yüzünün geniş bir bölümünü kaplayan yamyaslı bir burun ama burun kanatları, burun delikleri de dışa dönük. Sakalları çok seyrek, tel tel sayılacak gibi. Elmacık kemikleri de fırlak. Gözleri içeride göz çukuruna gömülmüş. Başında o beyaz sarıklı fes, sırtında siyah rengi güneşten solup koyu yeşile dönmüş bir cübbe. Ne biçim dükkandı? Ne biçim adamdı o? Oradan her geçişinde dükkanın önünde durur, bir süre korkuyla merakla içerisini seyrederdim. Fatih'teki mahkemeye gelince, o dükkandaki basık burunlu sarıklının, babamın alacaklı olduğu kahvecinin dava vekili olduğunu gördüm. Son duruşmaydı. Ağzı kalabalık olan o hoca bir şeyler söyledi. Söyledi, sonra yargıç kararını bildirdi. Babam davayı kaybetmişti. Senet işe yaramıyordu. Kahveci borcuna karşılık babama odun verdiğini söylüyordu. Evet, vermişti. Odun değil, tahta parçaları. Kahvecinin odacı olduğu iş hanı yapıldıktan sonra arta kalan iskele tahtalarından küçük parçaların bir arabayla evimize getirildiğini ben de biliyordum. Babam da inkar etmiyordu ama bir at arabası dolusu tahta parçasıyla o kadar para ödenemezdi ki. Babam arabayla gelen tahta parçalarını almadığını söylese davayı kazanacaktı. Mahkeme binasından çıkınca babam dava vekili hocanın cübbesinin yakasına yapıştı sokakta. Sakalından sarığından da mı utanmıyorsun yalan söylemeye diye bar bar bağırmaya başladı. Ayırdılar. Bu kez bastonuyla hocanın üstüne yürüdü. Zor kurtardılar hocayı babamın elinden. Galip amcam, babam, ben oradan yürüyerek eve doğru geliyoruz. Galip amcam yolda dura dura bir şeyler anlatıyor. Huyu öyleydi. Yolda konuşurken sözünün önemli yerlerinde durur öyle anlatırdı. O duruyor, babam da duruyor. Ben de ister istemez duruyordum. Öyle kızıyordum ki Galip amcama, sanki durmadan hem yürüyüp hem anlatamaz mı? 5 adım gidiyoruz. Yine duruyor Galip amca. Bir süre durarak anlatıyor. Yine yürüyoruz, yine duruyor. Babam paranın gittiğine yanmıyor. Onun bir türlü hazmedemediği sarıklı sakallı bir hocanın hem de mahkeme önünde yalan söylemesi. Bir yalancıyı savunması. İşte buna çok kızıyor. Küplere biniyor. Babam bütün yaşamında hocaların, imamların, Müslümanların kötülük, ahlaksızlık, yalancılık yapabileceklerine bir türlü kendini inandıramadı. Böyle şeyler duyunca sanki ilk oluyormuş gibi herkes yeniden şaşar kalırdı. Bir imamın, bir din hocasının da ahlaka aykırı davranabileceğini bir türlü aklı almıyor. Her duyduğunda derin derin hayal kırıklığına uğruyor ama yine de inancı sarsılmıyordu. Sanırım bu olaydan 2 yıl sonra okula başladığım zaman bir gün öğretmenimiz Zekai Bey bize derste düzenliliğin, temizliğin ne olduğunu anlatıyordu. Bu arada düzensizliğe, pisliğe, ilgisizliğe değin konuşurken Aksaray'daki o pis dükkanı örnek gösterdi. Dükkanın yerini tanımladıktan sonra "Gidin bakın o dükkana," dedi. "Toz, toprak, kir, pas içinde. İçeride de bir sakallı herif öylece oturur. Öyle bir dükkandan hiç kimse alışveriş etmez. Kapıdan bakınca Pösteki'ye bağdaş kurmuş o hocayı otura otura oturduğu o tozlu yere kök salmış sanırım. Hocayı da bir güzel anlattı. Öyle bir yerdi ki içim rahatladı. Zekai Bey'in sözleriyle mahkemede yalancılık eden hocadan babamın intikamını almış gibi oldum.